Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ribbi. ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 14'te 1403, Hicri Gameri 2 Recep 1446 ve Miladi Takvim'de 3 Ocak 2025 Cuma. Aynı zamanda Ehl-i Beyt nurlarından İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Hucetul İslam Mehdevi Bey'in İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadeti münasebetiyle yapılan röportaj, Salman-ı Farsi Kalıcı Itır ve İran'ı Gezelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi direniş cephesi düşmanlara karşı zafer kazandı açıklamasında bulundu. Haçlı Şabi örgütü İran'ın desteklerini övdü. Irak Seyyid-i Şühedâ Tuhayları Genel Sekreteri Süleymani ve El Mühendis döneminde yaşamak bir onurdur dedi. Rusya'da Şehit Kor General Kasım Süleymani için anma merasimi düzenlendi. Yemen işgal altındaki topraklara yeni füze saldırısı düzenledi. Siyonist esrarilerini Netanyahu karşıtı gösteri düzenlediler. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı geçici hatibi direniş cephesinin düşmanlara karşı kazandığı zafere vurgu yaptı. Sahab-ı Nila'dan naklen verdiği habere göre Tahran'ın geçici Cuma hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatimi Tahran'da Cuma namazı hutbesinde bugün direniş cephesinin hikayesi Allah'ın yardımıyla düşmanları ayakları altına alacak cesur ve gayretli insanların hikayesidir dedi. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatimi, Şehit Kor General Haç Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümünü de işaretledi. Hac Kasım samimiydi ve Allah'a olan sevgisi tüm hayatı boyunca yayılıyordu. Allah onun bu dünyada mükafatını verdi ifadesini dikkat çekti. Tahran geçici Cuma namazı hatibi ayrıca son yıllarda düşmanların halkı umutsuzlaştırmaya çalıştığını ancak başarısız olduklarını sözlerine ekledi. Irak Halk Seferberlik Örgütü Haçlı Şabi Başkanı yaptığı açıklamada teröre karşı zaferin şehit komutanların emaneti olduğunu ve bunu korumamız gerektiğini vurgulayarak bu zafer İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle de Şehit Süleymani'nin desteği sayesinde oldu dedi. Falih El-Feyyaz Perşembe gecesi İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehadetinin 5. yıl dönümü alma töreninde şimdi bu vatan uğruna canlarını feda eden büyük bir zafere imza atan kahramanlarımızın şehadet yıl dönümünü saygıyla anıyoruz ifadesini kullandı. Irak Halk Seferberlik Örgütü Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nden aldığımız destek en başından itibaren çok etkileyiciydi diyerek, Irak Halk Seferberliği, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı emrinde resmi bir örgüt olup faaliyet alanı Irak sınırları içerisindedir açıklamasında bulundu. Irak Halk Seferberlik Örgütü Başkanı, Haçlı Şabi güçleriyle hükümet arasındaki ilişkinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, misyonumuz eşitlikçi bir duruşla bize dostluk eli uzatanlara barış ve sevgi mesajıdır. Ancak düşmanlarımızın gözünde diken oluruz diye ekledi. Irak Seyyid-i Şehada Tuhayları Genel Sekreteri Şehit Komutanlar Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis döneminde yaşamanın İslam ümmeti için bir onur olduğunu vurguladı. El Alemin haberine göre komutanlar Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadet yıl dönümlerinde Ebu Ala el-Vala'i şunları söyledi. En büyük şeref ve iftihar onları sevenler, onlarla birlikte savaşanlar ve cihad edenlere aittir. Ve dünyadaki teröristlerin egemen olması ve hükmetmesi gereken ülkelerde de mazlumların savunmasında yanlarında oldular. Böyle bir gecede dünyanın özgür insanların yürekleri burkulmuş, Emevi vatandaşları sevinmiş, şehit komutanların şehadetleri Aşura gününü hafızalarda yaşatmıştır. Irak Seyyid-i Şühedâ Tuğayları Genel Sekreteri ayrıca şunları belirtti. Düşman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetiyle onun ışığının söneceğini zannediyordu ama Allah-u Teala onu dirençli bir ışık kıldı. Ebu Ala el-Vala'ya ayrıca şunu vurguladı. Süleymani ve el-Mühendis'in şehitleri her yıl milyonlarca insanı hayatında yeniden dirilerek onlara kanın kılıca galip geldiğini ve bu kanın yeni nesil direniş güçleri ve komutanları yarattığını hatırlatıyor. Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 5. yıl dönümü Rusya'nın başkenti Moskova'da bir grup yetkili siyasi, kültürel ve dini şahsiyetin katılımıyla düzenlendi. Sahab kanalının İrna'dan naklen verdiği haberde İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği askeri danışmanı Komutan Rıza Hüsrevi Mukaddem, Şehit Kor General Süleymani'nin yetenekli bir diplomat olarak rolüne değinerek Rusya'ya seyahat etmek ve bu ülkenin başkanı Vladimir Putin ile görüşmek bu rol oynamanın başarılı örneklerinden biriydi açıklamasında bulundu. Bu sınır ötesi komutanın Afganistan, Yemen, Irak, Lübnan gibi ülkelerdeki direniş eksenini oluşturmadaki yeri doldurulamaz rolüne değinen Hüsrev Mukaddem, Batılı analistlere göre Batı Asya'daki direniş jeopolitiğinin General Süleymani oluşturdu ve bugün İslam devrimi liderine göre bu evrim direniş kültürüne ulaştı ifadesine dikkat çekti. İran'ın Rusya Büyükelçiliği askeri danışmanı ayrıca Şehit Kor General Süleymani direniş boyutunda büyük bir kapsam yaratmış. Batı Asya bölgesinde hatta bölge ötesinde yenilikçi taktikleri ve karmaşık ve çok yönlü stratejileri onun öncü bir isim olarak tanıtılmasına hatta dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak tanıtılmasına neden olmuştur. Ve dünyanın düşmanları ve askeri analistler bile onu bilge bir düşman olarak onurlandırdılar diye ekledi. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik El-Husi, Amerika'nın General Kasım Süleymani'yi hedef aldığını çünkü onu bölge halkını hedef alan birçok komplosunun önündeki en büyük engel olarak gördüğünü vurguladı. İran'ın haberine göre Yemen'in Ensarullah lideri konuşmasında General Süleymani'nin Filistin'e verdiği desteğe değinerek Amerika Kasım Süleymani'yi hedef aldı çünkü onu bölge halkına yönelik komplolarının önünde bir engel olarak görüyordu dedi. El-Husi, İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı saldırılar, Filistin davasına ve Filistinli direnişçileri verdiği büyük destekten kaynaklanıyor ve farklı cephelere verdiği destek nedeniyle gerçekleşiyor ifadelerini kullandı. Ensarullah lideri Yemen'in hiçbir güç tarafından teslim alınamayacağını belirterek şu anda ülkemize Amerika ve İngiltere'nin saldırılarının üzerinden bir yıl geçti. Hava ve denizden yapılan bombardımanlar toplamda 931 saldırıdan fazladır. İnanç, insani ve ahlaki duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız. Bu bombardımanlar bizi etkilemeyecektir dedi. El-Husi Amerikalılarla girdiğimiz bu mücadele bizi askeri yeteneklerimizi geliştirmeye mecbur bırakıyor. Bu da zaten gerçekleşmiş durumda diye ekledi. Seyyid El-Husi açıklamalarının devamında başlangıçta diğer bölge ülkeleri gibi biz de Amerikalılardan tehdit mesajları aldık. Bölgedeki birçok ülke Amerika'nın tehditlerinden korktu ve İsrail'e karşı tavır almama sözü verdi. Bazıları ise düşmanla işbirliği yapma taahhüdünde bulundu. Biz ne tükenme ne de çöküş durumundayız. Aksine ilerleyen bir yol üzerindeyiz ifadelerini kullandı. Siyonist rejim ordusu Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Mihraber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren Siyonist rejimi Yemen'den bir misilleme daha geldi. Siyonist rejim ordusu Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle işgal altındaki toprakların birçok kesiminde sirenlerin çaldığını, milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Siyonist rejim medyası Yemen'den atılan füzenin Modin şehri yakınlarındaki bir askeri üssü hedef aldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 20 kişi sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında bazıları da yaralandı. Siyonist rejim savaş uçakları Kuzey Suriye'de yer alan Halep şehrini bombaladı. Sahab kanalının İrna'dan naklen verdiği haberde Siyonist rejimin savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep kentinde Savunma Bakanlığı'na ait fabrikaları bombaladı. Olası can kaybıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. İsrail gazeteleri Yediot Ahronot ve Maarif'te İsrail'in savaş uçaklarının Şam'ın banliyösündeki Tel El Şam askeri üssünü bombaladığını duyurdu. Ayrıca Siyonist rejimin askerleri Suriye'nin güneybatısında ilerleyerek bu bölgenin en önemli su kaynağı olan El Mantara Barajı'nı da ele geçirdi. El Mantara Barajı, Kuneitra vilayetinin su temininde önemli bir rol oynuyor ve Suriye'deki iktidar grubu Siyonist rejimin bu eylemini şu ana kadar herhangi bir tepki vermedi. Dün gece Suriye'nin Suveyde vilayetindeki Halle askeri havaalanı Siyonist rejim savaş uçakları tarafından hedef alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Suriye ilişkin son açıklamalarında bu ülkenin yeni hükümetinin Suriye'de IŞİD'lilere yönelik gözaltı kamplarının yönetimi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti. El Alemin haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ilişkin son açıklamalarında Ankara'nın Suriye'deki azınlıkları destekleyip koruyacağını vurguladı. El Cezire'nin haberine göre Suriye'deki kamplarda tutulan IŞİD'lerin ülkelerine teslim edilmesi gerektiğini de vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca Kürdistan İşçi Partisi'nin unsurlarını Suriye ve komşu ülkelerin güvenliğine tehdit olarak değerlendirip PKK'nın Suriye'yi derhal terk etmesi gerektiğini vurguladı. Binlerce İsrailli Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile esir takası anlaşmasını desteklemek amacıyla Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi ve Netanyahu aleyhine sloganlar attı. İrna'nın haberine göre Siyonist rejim medyasının bildirdiğine göre göstericiler Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi önünde toplanarak Gazze'deki direnişle esir takası anlaşmasının derhal imzalanmasını talep etti. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas merhum başkanı Şehit Yahya el-Sinwar, Mısır Rans Dağı tarafından yapılan anketin sonuçlarında 2024 yılın Arap şahsiyeti seçildi. Sahabın İsna'dan verdiği habere göre Mısır'daki Rans Dağı'nın referandum sonuçlarında Şehit Yahya el-Sinwar %85 oyla yılın Arap şahsiyeti seçildi. Bu referanduma 300 binden fazla Ras Ağı takipçisi 2024'e ilişkin 15 soru üzerinde oy vererek katıldı. Yahya İbrahim Hasan el-Sinvar 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki mülteci kampında doğdu. Anne ve babası 1948'de Siyonist rejimiyle Araplar arasındaki savaş ve topraklarının işgal edilmesinden sonra göç etmek zorunda kalan Aşkalonluydu. İran ile Türkiye arasında Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan antlaşmalar kitabı İstanbul'daki Türkiye Devlet Arşivleri tarafından basılarak yayımlandı. Sahabun İran'dan verdiği haberde İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Ahmet Muhammedi dün Osmanlı Devlet Arşivi yetkilileriyle görüşerek bu merkezin yakın zamanda yayımladığı Osmanlı İmparatorluğundan günümüze İran ile Türkiye arasındaki antlaşmalar kitabının bir cildini hediye aldı. Bu kitapta iki ülkenin son 5 asırdaki belge ve anlaşmalarının resimleri ve bunların Türkçe ve İngilizce açıklamaları yer almakta. Sırada bültenimizin son haberi var. Güney Kore'de sıkı yönetim girişimi başarısız olan devlet başkanı Yoon'u tutuklama girişimini korumalar ve askerler engel oldu. 135 otobüsle Yoon'un konutunu saran polis çatışma riski üzerine geri çekildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Batı Asya'nın güvenlik fedaileri Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in dostluğunun, direnişin ve şehitlik hikayesi başlığı altında. Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in hayat hikayesi, Batı Asya'nın güvenliği ve özgürlüğü için sınırların ötesinde savaşan insanların hikayesidir. Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, yaşamları baskı ve teröre karşı direnişin, mücadelenin sembolü olarak anılan iki önemli isimdir. Ulusal farklılıklarına rağmen bu iki şahsiyet insani değerlerin savunulması, terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda ortak bir yolda yürüdü. Doğumlarından şehadetlerine kadar hayat hikayeleri fedakarlıklarla doludur. Parstudig'in bu yazısında Batı Asya'nın bu iki önemli şahsiyetinin ortak yoluna kısa bir bakış sunuluyor. Hicri Şemsi takviminin 30'lu yıllarında Batı Asya'nın iki farklı yerinde iki çocuk dünyaya geldi. İran'ın güneyindeki Kerman kentinin Ganat Melik bölgesindeki fakir bir köy çocuğu olan Kasım, dindar ve çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Kerman'ın kuru dağlarındaki sade yaşam ona sıkı çalışmayı ve azmi öğretti. Aynı sıralarda daha sonra Ebu Mehdi el-Mühendis olarak anılacak olan Cemal Cafer, Irak'ın Basra kentinde dindar bir Şii ailenin çocuğuydu. Cemal, Bağız rejiminin baskınlığıyla dolu bir ortamda büyüdü. Kasım, işçi olarak çalışıp ailesini geçindirmek için inşaatlarda çalışırken Cemal Basra Mühendislik Üniversitesi'nde okuyordu. Ancak her ikisi de ortak bir noktaya ulaştı. Güvenlik için mücadele. General Süleymani Hicri Şemsi 1359'da İslam Devri Muhafızları ordusuna katıldı ve burada askeri karakteri oluştu. İran ile Saddam'ın Bağız rejimi arasındaki savaş, 41. Sarullah Tümeni komutanı olarak onun için operasyonları yönetme konusundaki olağanüstü yeteneklerini göstermesi için bir fırsattı. İran'ın batı sınırlarından büyük bölgesel savaşların ön cephelerine kadar önde gelen bir stratejist oldu. Ebu Mehdi el-Mühendis ise Irak İslami Dava Partisi'ne katılarak Saddam diktatörlüğüne karşı mücadele etti. Irak'ta Şii baskılarının yoğunlaşması üzere İran'a göç etmek zorunda kaldı. İran'da El Mühendis Irak muhalefetinin örgütlenmesindeki kilit isimlerden biri haline geldi ve Baas rejimine karşı çıkmak için bir savaşçı ağı oluşturdu. Yıllar sonra bu iki komutan ortak düşman IŞİD'e karşı savaşlarda karşı karşıya geldi. Din adına en vahşi suçları işleyen terör örgütü IŞİD, 2014 yılında Irak ve Suriye'nin büyük bölümünü işgal etti. Bağdat düşmanın eşiğindeydi. Milyonlarca insan katliam tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu sırada General Süleymani, Irak'a yılların savaş tecrübesiyle ve direniş ekseniyle derin bağlarıyla geldi. Bağdat'ta eski meslektaşları ve dostları olan Haçlı Şabi güçlerinin komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile görüştü. Güven, karşılıklı saygı ve ortak amaç üzerine kurulu dostlukları bölgenin tarihini değiştirdi. Savaş alanında General Süleymani yalnızca bir komutan olarak değil, aynı zamanda ilham veren bir lider olarak da tanınıyordu. En zor şartlarda farklı etnik köken ve dinlerden farklı güçleri birleştirdi. Öte yandan güçleri organize etme konusunda büyük beceriye sahip olan El Mühendis, halk güçlerini harekete geçirilmesinde kilit rol oynadı. Tikrit, Felluce, Musul ve işgal altındaki diğer şehirlerin kurtarılmasına yönelik operasyonlar ikisi arasındaki benzersiz işbirliğinin sembolü haline geldi. Her savaşta General Süleymani, birliklerin moralini yükseltmek için ön saflarda yer alıyordu. El Mühendis aynı zamanda dikkatli bir yönetimle lojistik ve kamu desteğini de en üst düzeye çıkardı. Unutulmaz anlardan biri de Amerli'nin kuşatma altındaki bölgesindeki buluşmalarıydı. Tehlikelere rağmen General Süleymani ve El Mühendis bizzat bölgeye girerek kuşatmayı kırma operasyonuna öncülük etti. Bu operasyon sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda halk arasında umudu da tazeledi. IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıyla birlikte direniş kahramanları olarak bu iki komutanın etkisi arttı. Bu durum onları bölgesel ve uluslararası düşmanların ana hedefi haline getirdi. 3 Ocak 2018 sabahı General Süleymani resmi bir toplantının ardından uçakla Bağdat'a gittiğinde El Mühendis ile beraber Bağdat havaalanı yakınında Amerikan kuvvetlerinin İHA saldırısının hedefi oldu. Suikast dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi. Patlama bu iki komutanı taşıyan arabayı ateş ve kül yığınına çevirdi. Şehadet haberi tüm dünyaya büyük bir öfke ve acı dalgasıyla yayıldı. Şehadetin ardından General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in naaşları İran ve Irak'ta milyonlarca yaslının arasında teşhir edildi. Bu tören bölge halklarının zulme karşı birliğinin simgesiydi. Fedakarlığın ve direnişin simgesi olan Kor General Süleymani, akıllı yönetici ve yorulmaz savaşçı Ebu Mehdi el-Mühendis gelecek nesillere örnek oldular. Onların mirası en zor koşullarda bile insan iradesinin zulme galip gelebileceğini gösteriyor. General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in hiç bitmeyen hayat hikayesi, sınırların ötesinde güvenlik ve özgürlük için mücadele eden insanların hikayesidir. Her ikisi de dünyaya dostluğun ve birliğin savaşın ortasında bile benzersiz bir güç yaratabileceğini gösterdi. Onların şehadetleri yolun sonu değil, direniş fikrinin yayılması için bir başlangıçtı. Bu iki komutanın anısı özgürlükçü halkın gönlünde her zaman canlı kalacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Yemen'in füze operasyonlarının Batı ve İsrail'e bazı önemli mesajları altında. Uzmanlara göre işgal altındaki toprakların derinliklerine giren Yemen füzeleri Amerika ve Siyonist rejim liderlerine yönelik siyasi ve askeri mesajlar taşıyor. Son günlerde işgal altındaki topraklarda defalarca alarm sirenleri çalıyor ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Filistin halkının çağrısına yanıt olarak attığı Filistin 2 balistik füzeleri işgal altındaki toprakların derinliklerine ulaşarak Siyonist rejimi korkutuyor. Pars Today Mir haber ajansına naklen verdiği habere göre Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından fırlatılan balistik füzeler ve insansız hava araçları 2040 kilometre yol kat ederek işgal altındaki toprakların kalbine ulaşıyor. Bu füzeler Gazze şeridindeki savaşın sıcak ve çalkantılı ortamında büyük etki yaratan siyasi ve askeri mesajlar taşıyor. Bunlardan bazıları bu raporda ele alınıyor. İlk mesaj Yemen füzeleri Netanyahu'nun gururunu yerle bir etti. Netanyahu direniş eksenine karşı zafer kazandığını göstermeye çalışıyordu. Tel Aviv ise Hamas'ın yalnız bırakıldığını, müzakere masasına getirilebileceğini, Siyonistlerin başaramadığı başarıların müzakere masasında ellerinden alındığını iddia etti. İkinci mesaj, Yemen Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla hipersonik füzelerle yoğun saldırılar gerçekleştirebildiğini kanıtladı. Bu arada Netanyahu, işgal altındaki topraklarda artık alarm zillerinin duyulmayacağını iddia etti. Üçüncü mesaj, Yemen füzeleri İsrail'deki hava savunma sistemleri için yeni bir yenilgi olduğunu kanıtladı. Bunlardan en sonuncusu balistik füzeleri engellemek için özel olarak tasarlanan taht idi. Dördüncü mesaj, saldırının sona ermesine ve ablukanın kaldırılmasına kadar Filistin direnişini ve Gazze şeridi halkını destekleme seçeneğinde ısrar etmek. Bu duruş, Yemen'in hava saldırılarından ve tehditlerinden korkmayan Gazze'yi sonuna kadar desteklemeye devam eden direnişli bir sistem olduğunu gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İmam Hadi el-Nakki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere bütün Müslüman kardeşlerimize başsağlığı ve taziye mesajlarımızı sunuyor ve bu konuyla ilgili din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehtebi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin Abil Qasim Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibine tahirin ve lanatullah ala adahim min al-awwalin wa al-akhirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Her şeyden önce İmam Hadi el-Yennaki aleyhisselamın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime, özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ederim. Fırsat oldu yine huzurunuzda olak ve İmam el-Yennaki aleyhisselamın hakkında ve şehadeti yıl dönümü münasebetiyle kaç kelime huzurunuza o hazretin hayatını ve o hazretin olursa hadislerinden birkaç kelime hizmetinize arz edeyim inşallah. İmam Hadi aleyhisselam ve İmam Ali Yennaki ismidi ve Hadi de Hadi Nagi, mesela onun Ebul Hasan künyesidir. Hadi Nagi de elgabındandı, lakiplerindendi. İmam Hadi aleyhisselam 212 Hicri'de, Hicri'nin 212'sinde dünyaya gelipti ve 254'te de dünyadan gidipti. Yani 41 sene küsür bir yaşında yaşı var idi. Genelde imamlarımız genç, Allah'ın rahmetine gidipler. Ve bunun da sebebi budur ki hiçbir zaman hiçbirisi ecelinden ölmüyüptü. Hamısını ya şehit edipler ya zehir veripler. Zehir yoluyla şehit edipler. Onun için 25 yaşında, 27 yaşında imamlarımız dünyadan gedibdi. İmam Cavad aleyhisselam 25 yaşında ve İmam Hasan Asker aleyhisselam 27 yaşında. Ve İmam Hadi aleyhisselam da o genç yaşında dünyadan gidenlerden biridir ki mesela bırakmayıplar bu zalim padişahlar o imamın nurundan İslam alemi yararlansın. Bu İmam Hadi aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşayıptı. 2 tane halife zamanında babasıyla birlikte bu diğerleri de kendi imamet döneminde bu zalim halifelerden beraberdi. Hatta 6 tane halifeyi biz sayabiliriz. Biri Mu'tasim'di, biri Vasık'di, biri Mutevekkil'di, Muntasir'di, Musta'in'di, bir de Mu'tezzi'di. Mu'tez. Bunların tabi bildiğiniz gibi genelde bu padişahlar ki Emevi padişahları olsun ya Abbasi padişahları olsun zalim insanlarıydılar ve Allah'tan korkusu olmayan bunların içerisinde çok az var idi ki biraz olsun da iyiydiler. Bunun dışında genelde gasil kalp, kötü, ahlaksız ve cinayetkar, adam öldüren, kendi saltanatlarının kalması için çeşitli cinayetlere el vururdular. Nasıl ki bu dünyada bu asrımızda görürük ki bazı cumhurbaşkanları ya devrimciler kendileri kalmaları için Saddam gibi insanlar milyonlarca insanın canına kıymışlardır. Bunların en kötülerinden birisi ki İmam Aleyhisselam onun zamanında yaşayırdı Mutevekkil Abbasi'ydi. Mutevekkil Abbasi çok zalim birisiydi. Bu Mutevekkil'in Ahl-i Beyt'e karşı o kadar kinesi var idi ki özellikle Ali Aleyhisselam'a karşı kinesi çok çok idi. Ve herkes Ali isminde olsaydı kesin onları Beytülmal'dan mahrum kılacaktı ve herkes Ali isminde olsaydı onların şehadeti kabul değildi. Ve özellikle Ali dostlarını o kadar baskı altında bu tuturdu ki bunların yerlerini, mallarını ellerinden alırdı. Küçük bir bahaneyle bunları öldürürdü ve çoluk çocuğunu öldürürdü. Ve mesaj yayınlanmıştı bütün ülkeye. Herkes Ehl-i Beyt şiyesiyle ve özellikle Fatime çocuklarından bir davası olsa, eğer bir sorunları olsa mahkemeye gelseler, hiçbir zaman Ali dostlarının ve Ehl-i Beyt dostlarının sözü dinlenilmeyecek. Önce o onların düşmanlarından siz konuşacaksınız ve öyle bir hüküm vereceksiniz. Yani onlardan ikrar almadan hüküm vereceksiniz. Yani o kadar Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt dostlarına düşmançılığı var idi ki vardı ki Mutevekkil Abbasi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yerle bir etti, yıktı. Kerbela o etrafındaki köyleri tamamen yıktı ve bazı yerlere buğda ekti. Buğda ektirdi. Daha doğrusu der ki hiçbir Müslümanlardan hatta müteassip o Vehhabi gibi o zamanın Vehhabileri ki o zamanın yani cahil insanları bile hazır olmadılar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıkmağa. Yahudilere verdi. Yahudiler gittiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını yıktılar. Bu kadar kinesi var idi. Ki tayin ki millet Ahl-i Beyt'e doğru yönelmesin. Unutulsun Ahl-i Beyt. Ama Allah-u Teala iradesi budur ki Ahl-i Beyt'in adı dünyada değilsin. Ezan sesleri dünyada gelsin. İslam'ın sesi dünyada gelsin. Kafirler hiçbir şey yapamazlar. Velo kerihel müşrikun. Müşrikler her ne kadar da hile etseler, hileleri kendilerine dönecektir. Mutevekkil Abbasi'nin ne kadar zulümünden ve cinayetinden biz desek azdı. Hala bazıları şayet inanmıyor diye ki ya olur mu? Şimdi tarihi araştırın. Tarihte vardı bunlar. Neyinki Şia tarihinde? Sünni kaynaklarında vardı. Ehli sünnet kaynaklarına bakın. Bütün orada vardı Mutevekkil'in cinayetleri. Ve inanmayanlar bugünün cinayetlerini görsünler. O günkü yapanlar Bu günün mütevekkili Abbasileri, bu günün cahil insanları, bu günün Vehhabilerine bakın, El-Qaida altında, Taliban altında milyonlarca insanı kırmaktadırlar. Oğul, uşaq, çoluq, çocuq, günahsız, günahlı demeden insanları bugün yağmalayıbdı. Amerikanın yardımıyla ve istikbarın yardımıyla ve Vahabiyetin parasıyla, Arabistan'ın parasıyla görün ne cinayetler yapırlar. Yapmırlar mı acaba? Bakın bunlar hemin Mütevekkil Abbasi'nin tefekkurunda olan insanlardılar. Bunlar hemen insanlardılar ki seneler önce imamlarımıza ve Ehl-i Beyt'e o kadar zulüm edipler, o kadar başlar kesipler, o kadar eller kesipler, sayısız ve çeşitli cinayetler edipler. Hemen bunlardılar. Mütevekkil Abbasi İmam Aleyhisselam'ı Medine'den davet etti Samirra'ya. Hilafetlik Samirra'daydı ve başkent Samirra'ydı. Onun için İmam Aleyhisselam bir hareket etmesin ve Şiyelerden orada birlik beraberlik kurup halifetin aleyhine bir iş yapmasınlar deyin. Askerler gönderdi ve Medine'nin valisine yazdı. Medine'nin valisinin yardımıyla ve askerleri zorla İmam Aleyhisselam'ı Medine'den getirdiler Samirra'ya. Samirra'da göz altında saklasınlar. Bırakmasınlar bir dene Şiyeden, bir dene başkasıyla bir diyaloğa geçsin. O kadar İmam Aleyhisselam'ı ile bir hapiste tutar gibisine, gerçekte hapiste değildi zahirde ama gerçekte hapisteydi. O gerçek hapisteydi ama görüntüde İmam Mütevekkil'in etrafındaydı, evi yakınıydı ama imamın her hareketi kontrol olunurdu ve bunu da yazmışlar. Medine'nin valisi de kendi cinayetine devam etmesi için ve orada bir kendi karşısında bir dene rakip olmaması için hey mektup yazdırdı ki mütevekkile, eğer istiyorsan ki rahat olasan, eğer Ehl-i Beyt'in baskısı altında kalmıyorsan, eğer Alevilerin kıyamını ve Alevilerin hareketini istemirsen, Ali İbni İmam Hadi Aleyhisselam'ı, Ali Yennagı Aleyhisselam'ı sen Medine'den gerek götüresen başka yere. Çünkü burada Şiyeler diyaloğa geçirler. İmam bunlara yön verir. Bunları hidayet edir. Bunlara rehberliği edir. Onun için sen bunu başka yere götür. Başka yere sürgün et. Ve Mütevekkil Abbas'ı öz danışmanlarınla konuşur. En yakın ve uygunu budur ki kendi yanına getirsin. Nasıl ki İmam Rıza Aleyhisselam'ı Memune Abbas'ı böyle yapmıştı. İmamı getirir ve İmam Aleyhisselam'ı ne yazık kaç seneden sonra şehit edilir. Ve biz Müslümanlar bugün onun o nurundan çok az yararlanmaktayız. Çünkü İmam Aleyhisselam bu dönemde diyaloğu yok idi başka Müslümanlardan. Onun için İmam Hadi Aleyhisselam'dan hadisimiz çok çok az nakli olmaktadır. Çünkü bırakmırdılar hiç kezden diyaloğa geçsin. Ama buna rağmen İmam Aleyhisselam'dan bazı mucizeler görmüşek ve tarihte vardı, çeşitli kitaplarda yazılıptı. Ben bir numune mucizesini nakledim. Bir de bir olursam teberrüken bir hadis nakledim size, çok vaktinizi almayayım. Bir tane İmam Aleyhisselam ki Samirra'da olanda kadınlarından birisi iddia edir ki ben Hazreti Zeynep'im, Ali'nin kızı, Fatme'nin kızı Hazreti Zeynep'im. Bunu getirirler Mütevekkili Abbasi'nin yanına. Mütevekkil Abbasi der ki İmam Hadi Aleyhisselam'ı çağırın gelsin. Çünkü onun bibisidir ve onlar bilirler. Bu gelir der ki ben Hazreti Zeynep'im. Bunlar her ne kadar değiller ki yok Hazreti Zeynep falan zamanı öldü. Tarihi bellidir. Yeri bellidir. Ölüptü. Bu kabul etmiyor. Der yok ben Hazreti Zeynep'im. Ve bu yoldan da bazı insanlardan, o cahil insanlardan para alırdı, para topluyordu, yardım alırdı falan. Bu İmam Hadi Aleyhisselam'a buyurur ki sen değilsen. Ya gel vazgeç. Sen para istiyorsan, para peşindesen, para verek. Bu vazgeçmiyor. Vazgeçmeyince imam buyurur ki Ehl-i Beyt, biz Ehl-i Beyt'e, Fatime çocuklarına ve Hazreti Fatime'den dünyaya gelenlere hiçbir zaman hayvanlar onu yemezler. Onun eti hayvanlara haramdır. Hayvanlar ona dokunmaz. Eğer öyleyse bunu atın aslanların yanına. Halifenin bir tane hayvanat bahçesi var. Orada da çeşitli hayvanları var. Özellikle aslanları var. Halife düşmenlerini atardı onların içerisine. Onlar yerdiler. Dedi ki atın o aslanların yanına. Aslanlar da alışıplar insan eti yemeye. Çünkü zalim insanlar getirdiler. Kendi düşmanlarını atırdılar oraya, kendi istemeyenleri. Dedi ki onları atın kadını oraya. Eğer bu aslanlar bunu yemese bu Hazreti Zeynep. Eğer yese bu Hazreti Zeynep değil. Ona göre bu yanında, halifenin yanında olan vezir vekiller dediler, aha fırsattır. Padişaha dediler, tamam mı? Mütevekkil Abbasiye. Dediler bu ki kendisi ikrar edir ki Hazreti Fatime'nin çocuklarını hayvanlar yemezler. Biz kendisini atak. Kendisi de Hazreti Fatime'nin demir mi? Ben Hazreti Fatime'nin çocuğum değil. Ya Hazreti bunu kendisine atak. Ya aslanlar bunu yiyecekler ya gitmeyecekti. Eğer gitmese kendi dediği batıl olur. Millet bizden taraf olacak. Halkta zaten orada herkes mesela bizi destekleyecek. Eğer gitse hayvanlar yiyecekler, biz de rahat olarız. Bu da dedi çok iyi. Evvel dedi her şeyden önce sen özün git. Mütevekkil Abbas imama döndü, dedi ki her şeyden önce sen kendin git mesela oraya otur göre hele aslanların içine. Sen de Hazreti Zehra'nın çocuğusan. İmam buyurdu olsun. İmam gitti hayvanların içerisine. Aslanlar tamam imamın yanına geldiler. Başlarını yere sürtüpler. İmamla konuşmaya başlıyorlar. İmam el çekti bunların başına. Ondan sonra böyle görünce dediler tez imamı çağır ki oradan bu millet hamısı onun hak olduğunu inandılar ve inanacaklar. Bizim aleyhimize kalkışarlar. İmamı tez oradan çıkardılar aslanların içerisinden ve imam dedi ki orada o ihtiyar aslan gelmişti, bana şikayet edirdi. Derdi ki ben ihtiyarlamışam, bunlar et gelende hamısı yeyirler, bana kalmır. Ona göre ben de onlara dedim ki tabu yiyip doymuyuptu. Sizin hakkınız yok da ete el vurasınız. Ve aynı şekilde İmam Aleyhisselam buyurduğu gibi aslanlara et atanda aslanlar ta o ihtiyar aslan yiyip doymayınca ete yanaşmazdılar. Ve o kadın da ikrar etti ki orada, dedi ki gördü ki gerçekten bunu atsalar aslanlar yiyecek. Orada ikrar etti ki yok, ben para için fakir idim, istedim bir bazı o cahil insanların başını karıştırım ve onlardan para alım. Onun için ben bu iddiayı ettim. Ben tövbe edirəm ve ben Hazreti Zeynep değilim. Ve İmam Aleyhisselam'ın böyle mucizelerinden çok vardı ki çünkü vaktimiz az olduğu için buna yetenirəm. Ve İmam Aleyhisselam'ın bir tane hadisini de teberrüke nakledeceğim. Onlar için inşallah biz de o Hazretin yolunu gitmiş ve o Hazretin dediklerine emel etmiş olanlardan olaq inşallah. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine hiçbir zaman bizleri Ehl-i Beyt mektebinden uzak salmasın ve o Hazretin yolunu gidenlerden karar kılsın. O Hazret sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakletmektedir ki buyururlar Resulullah babalarından tabi yetişir Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuşlar. Ekmelül mu'minine imanen ehsenuhum hulgan ve eltefuhum bi ehlihi. Buyurur ki en kamil insan ve en kamil mümin iman yönünden o kesti ki ahlakı iyi ola, herkesten güzel geçine ve ailesine güzel bir şekilde mihriban ola ve ailesine eltafı çok ola, mudara ede geçine ailesinden, hem başkalarına ahlak yönünden iyi ola, başkalarından geçine, hem ailesine mihribanlıkta buluna, hem ailesinle güzel bir şekilde geçine. Yani en önemlisi de ailedir. Çünkü İslam aileye o kadar önem veripti ki hiçbir şeye bu kadar önem vermeyipti. Ve ona göre de İmam Aleyhisselam aileye bu kadar önem verir. Her şeyden önce ailenizden güzel geçinin. Ailenize mihriban olun. Ailenizden mudara edin. Ve onların rahatsızlığında siz de rahatsız olun. Onların sevincinde siz de sevinin. Onları sevindirin. Onları günahlardan koruyun. Onları cehennemden koruyun. Onları cennete yönletirin. Bunlar hamısı İmam Aleyhisselam bu kelimede buyurdu ve milletle de mudara edin. Yani eğer gerçekten hepimiz güzel bir şekilde ahlakımız iyi ola, hem ailede güzel geçinek, hem dışarıda güzel geçinek, ahlakımız, marifetimiz iyi olsa gerçekten dünya gülistan olmaz mı? Eğer biz fakat imamın bu hadisine amel edek ve fakat mesela bu hadiste dünya amel ede bugün, herkes birbirinden güzel bir şekilde geçine, yalancılık olmaya, oruçluk olmaya, günah olmaya, fısk fucur olmaya, güzel bir şekilde geçinek. Ailemizden de aynı şekilde birbirimize emri ve marif edeyim, nezlet münker edeyim, birbirimizi doğruluğa sürükleyeyim. Ne kadar güzel olur gerçekten, güzel olmaz mı? Dünya gülistan olmaz mı?
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda Hüccetül İslam Mehtebi'nin görüşlerini İmam Hadi el-Naki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Cennet göçmeni Salman Farsi'nin hayatı hakkındadır. Öyle bir isim ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Salman bizim ehli beytimizdendir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bugünkü sohbetimizde Salman-ı Farsi'nin hayatını ele alacağız. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Son iki bölümde Müslüman olduktan sonra Salman olarak ad değiştiren Ruzbeh'in gerçekleri arayıştaki coşkusuna değindik. İslam'ı bulmak için nasıl çalkantılı bir süreç yaşadığını, geceler gündüzler hep amacını düşündüğünü, sonunda kaybettiğini bulduğunu ve şöyle dediğini anlatmıştık. Sonunda kurtuluşun kıyısına ulaştım. Kalbimde ve düşüncelerimde ancak gerçekle dolabilecek bir boşluktu bu. Onu doldurmak için tüm kayaları ve tuz tarlalarını bile aradım. Çölü ve ovayı geçtim. Saraydan kulübeye, soylu kesimlerden kölelik yapanlara kadar herkesi tanımaya çalıştım. Bu yoldan ayrılmadım. Siz beni kurtardınız. Uzun süredir devam eden bir süreç içerisinde eski efsaneler diyarından henüz ortaya çıkmamış bir gerçeğin arayışına girdim. Zertüşt Tapınağı'ndan Hristiyan Kilisesi'ne, Umriye Ovalarından Vadi el-Kura ve Beni Kurayza'daki köleliğin acılarına kadar her şeyi göz aldım. zor bir yoldan geçtim ve bana bu yolu siz gösterdiniz. İnsanlığı insanlık için, dünyayı adalet için isteyen bir fikir arıyordum. Kimseye inancının ötesinde ayrıcalık tanımayan bir din ve inanç peşindeydim. İçinde insanın ve hakikatin olduğu bir ritüel, insan ve din peşindeydim. İnsan ile Tanrı arasında ilişkileri düzenleyen engelsiz bir manevi yapı peşindeydim. Şimdi denizin yanında duruyorum ve beni kurtuluş geminize kabul etmenizi istiyorum. Gerçeklerin ufuklarına gitmek istiyorum. Seyahat etmek, denizin derinliğini öğrenmek istiyorum. Selman kaybettiği benliğini bulmuş ve her zaman Resulullah'ın yanında ve onun hizmetinde olmayı arzulamıştı. Yeni dini ondan öğrenmeli. Yıllardır aklında kalan hiçbir mezhep ve dinde uygun cevabını bulamadığı soruların cevabını Resulullah'tan duymalıydı. Ama ne yazık ki köleliği bu isteğini gerçekleştirmesine engel oldu. Peygamberin izinden gidemediği, Bedir ve Uhud savaşlarına katılamadığı için pişman ve üzgündü. Köle kaldığı sürede bu isteğini gerçekleştirememişti. Allah zulme boyun eğmeyi kabul etmez. Zulmü kabul etmek insan onuruna yakışmaz. Allah asla insanın baskı altında olmasını da istemez. Bu yüzden özgürlüğünün yollarını hazırlamış ancak seçimi kendine bırakmıştır. Allah'ı sahibi olarak gören kişi kendini sırf Allah'ın kulu olarak görür. Hiçbir insana kulluğu kabul etmez. Ve Allah'a karşı tevazuyu mübah gördüğü ölçüde Allah'ına muhtaç kulların önünde eğilmekten kaçınır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allahu Teala da onun aşağılanmasını kabul etmez. Rabbin önünde alçak gönüllülük, saygınlık anlamına gelse de diğer kullar önündeki zulüm altında tevazu göstermek o kadar pespayeliktir. Bu aşağılanmanın nihai şeklidir. Kendinizi Allah'tan başkasının kulluğundan kurtarmanız gerek. Allahu Teala nezdinde ve önünde hakikatinizi ancak bulabilirsiniz. Zulüm yapmayın, zulmü kabul etmeyin. Güç bulduğun her yerde, ister bu güç evlerinizde, ister eşleriniz üzerinde olsun veya başka bir yerde, kendinizi asla başka bir insanın sahibi olarak görmeyin. Gücün olduğu yerde tevazulu davranın. Allah'ın sizin için huzur ve rahatlık kaynağı kıldığı eşlerinizle iyilik ve şefkatten başka bir şey yapmayın ki Allah kimsenin zulmünü kabul etmez. İslam özgürlüklerin ve insanların özgürlüğünün dinidir. Tüm bunlara rağmen İslam'ın gelişini duyan Selman, o dönemde esir ve köleydi. Allah'tan başkasına kulluk ederken, peygamberin huzurunun tatlılığını tadamıyordu. Bir gün, Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz onu görünce, Yüzünde büyük bir üzüntü ve hasret gördü. Selman konuşmak için ağzını açmadan ona şöyle dedi. Yazışma ile kendini özgürleştir. O dönemdeki yazışmalar kölenin parasal ya da mali bir ödeme karşılığında sahibinden kendisini azat etmesini istemesi ya da köle sahibini çalışma yoluyla bedelini ödeyip azat olması için yazılı olarak talepte bulunmasıydı. Selman sevinçle Yahudi sahibinin yanına gitti ve onunla özgürlüğü hakkında konuştu. Aç gözlü Yahudi, Selman'ın serbest bırakılması için bahaneler üretip daha fazla para talep etti. Son olarak serbest bırakılmasının şartı 300 hurma ağacı dikilmesi ve 280 miskal altın ödenmesiydi. Bunun ardından Peygamber Efendimiz her zaman ne pahasına olursa olsun Selman'ı serbest bırakmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimizin Selman'la olan ilişkisi ve ona karşı tutumu, onun ayrımcılığı, sınıf ve ırk ayrıcalıklarını reddettiğini açıkça göstermektedir. Peygamberin hala etnik üstünlük ve sınıf ayrıcalıklarını ön yargılarına bağlı olan Arap Müslümanlara karşı bu tür tutumu o peygamberin pratik tavırlarını gösteriyordu. Bazı Arap Müslümanların bakış açısına göre Selman İran'ın ileri medeniyetine ve toprak sahibi soylulara bağımlılığına rağmen azat edilmiş bir köleydi. Onların üstün ırk olarak gördükleri Arap ırkından değildi. Dolayısıyla Selman'ın serbest bırakılması ırksal ve sınıfsal değerlerin inkar edilmesi için uygun bir fırsattı. Belki Yahudi köleci özgürlüğü için fahiş bir meblağ belirleyerek akıllı ve çalışkan Selman'ı kaybetmek istememiş, belki de sahabelerin onun özgürlüğüne olan arzularını anlayıp açgözlülük yapmış ve böyle bir şart koşmuştu. Hiç şüphesiz Peygamber Efendimizin Selman'ı zati olarak tanıması, onunla ilgilenmesi ve konuşması onun değerli ve ilmi şahsiyetini gösteriyor ve sahabelerin gözlerini Selman'a çevirtiyordu. Dolayısıyla böyle bir karakteri kölelikten kurtarmak maddi standartlarla karşılaştırılamaz bir durumdu. Ama ne olursa olsun Yahudi adamın Selman için koştuğu şartları yerine getirmek çok ağır ve pahalıydı. Birkaç yıl ödenmesi ve karşılanması zaman alabilirdi. Ancak Resulullah'ın huzurunda bulunma ve ona hizmet etme aşkı Selman için her şeyi mümkün kılıyordu. Uzun hicreti öncesinde ve sırasında pek çok sıkıntıya katlanmış, Allah'ın lütuf ve merhametini görmüş olan Selman, Peygamber Efendimizin yazışma yoluyla, özgürleşme sözüyle özgürleşeceğine dair umudu kesindi. Bu sözde önemli bir hikmet olduğunu biliyordu. Selman, Yahudi adamla yazışmalarının hikayesini Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resulullah Efendimiz de ashabına, kardeşleri Selman'a yardım etmelerini söyledi. Peygamber Efendimiz'in bu sözü üzerine ashabı ona 300 hurma fidanı verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Selman'a şöyle buyurdu. 300 fidan topladığında bana haber ver ki ben de onları dikeyim. Selman 300 fidan toplayıp ekmek için yeri kazınca Allah Resulüne haber verdi. Peygamber gelip kendi eliyle 300 fidan dikti. Hepsi taze ve yeşil olarak büyümeye başladı. Selman bir yıl boyunca onlarla ilgilendikten sonra onları Yahudi adama teslim etti. Ama bunun yanı sıra büyük miktarda altın da vermesi gerekiyordu. Peygamberimiz Selman'ı çağırdığında o da bunu nasıl hazırlayacağını düşünüyordu. Selman Peygamberimizin yanına varınca altın getirdiğini gördü. Allah Resulü kendisine şu altını verdi ve şöyle dedi. Altını al ve bunu yazışmanın masraflarını ödemek için kullan. Selman ağırlığını bilmediği altını aldı ve şöyle dedi. Bu altın ile kurtulabilir miyim ki? Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen git, Allah'ın sana destek olacağını bil. Salman gidip altını verdi. Böylece kölelikten kurtulup Resulullah'ın hizmetine koştu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Bugün İslam adına özgürsün. İslam'ın adını sen ve senin ırkından olanlar tarafından korunacağını görüyorum. Tamamen İslam'a adandığını ve İslam'a bölündüğünü görüyorum. Bu yüzden bugünden itibaren sana Selman diyorum. Çünkü ruhun sağlıklıdır ve bu saflığı ve sağlığı etrafındaki dünyaya yayacaksın. Baban senden razı olsun. Sen bilgi ve bilgelik insanısın. Dünya seninle daha güzel olacak. Bugünden itibaren aramızda Selman olacaksın. Selman ve böylece Ruzbeh'in ismi insanların en iyileri yani Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed tarafından Selman olarak değiştirildi. Selman uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunmuş ve Resulullah'ın kurtarış gemisiyle hakikat denizine ayak basmıştır. Müslümanlar arasında o kadar popüler ve saygı görmüştür ki muhacirler onu kendilerinin, ensar da onu kendilerinden görüyordu. Onun muhacirlerle birlikte Mekke'den gelmediği yüzünden onlardan olduğunu söylüyorlardı. Selman Farsi'nin pek çok erdeminden biri de imanıdır. İçten içe her zaman mümin ve muvahhid olmuştur. Şii imamlar arasında en fazla rivayete sahip olan ve bu nedenle Şii mezhebine Caferi adını veren Ehl-i Beyt'in 6. imamı İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Selman'ın inancı hakkında şöyle buyurmaktadır. O varlığını hiçbir zaman şirke mal etmemiş ve dinsizliği seçmemiştir. Bunun yerine her zaman İbrahim Halil'in tevhid inancına inanmıştır. Dünyadaki pek çok mümin ve tevhidçi gibi Selman da mümin ve Allah'a inanan bir insandı. Daha sonra da yüksek bir inanç konumuna geldi. Başka bir rivayette İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. İman 10 basamaklı ve adım adım çıkılması gereken basamaklı bir merdiven gibidir. Şunu bilmelisiniz ki İranlı Selman 10. basamağa ulaşmıştır. Dolayısıyla imanın zirvesine ulaşabilmek için pek çok sıkıntıya ve acıya katlanmak gerektiğini bilmelisiniz. Nitekim Selman imanın zirvesine ulaşmak için çok acılar çekti ve çok zorluklar yaşadı. Ancak yine de bunu başardı. Salman'ın imanı öyleydi ki Allah Resulü farklı vesilelerle defalarca şöyle buyurmuştur. Salman bizim Ehl-i Beytimizdendir. Salman bendendir. Salman hakikate mensuptu ve etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemezdi. Pek çok savaşta peygamberimizin yanında yer aldı. İslam'ın ve insan özgürlüğünün savunucusuydu. Uzun bir ömrü oldu ve hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında ilim açısından Selman'ın seviyesine ulaşabilen hiç kimse yoktu. O peygamberden çok şey öğrenmişti ve peygamberlik ilminden yararlanmaya çalıştı. İman konusunda ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın. Kölelikten kurtulduktan sonra Selman, Allah'ın elçisinin sürekli arkadaşı oldu. Onunla özel görüşmeler yaptı. Bu toplantılarda Peygamber Efendimizin düşünce ve davranışlarını öğrenip takip etmiş, o peygamberin pratik hayatına göre tavırlarını düzenlemiş ve hayatını sürdürmüştür. Evet değerli dinleyicilerimiz, Selman-ı Farsi ile ilgili podcast'imizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, namaz kılmanın Kur'an-ı Kerim'in uygulamalı talimatlarından biri Allah'ı anmak olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Namaz kılmak, Allah'ı anmak ve zikretmek ve de beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl içindir. Ramazan ayı nedeniyle bunu da dikkate alalım ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bu uygulamalı talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir. Anmak, yad etmek içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bu konuda kendimiz davranırsak ki buna hepimiz amel edebiliriz. Namazı dikkatlice kılalım ve namazda kalplerimizi başka yerlerde bırakmayalım ve namazı Allahu Teala'yı zikretmek için kılalım. Bu kesinlikle bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca ey iman edenler, tevbe-i nasuh ile Allah'a tevbe edin ki bugünler tevbe günleridir. İstiğfar günleridir. Allah'a rücu günleridir. Umarım inşallah Allahu Teala bizim tüm halk kitleleri ve tüm Müslüman kitlelerine Ramazan ayı görevlerini, İslami görevleri yapma başarısı versin. Kur'an'a amel edelim. Kur'an'ın bu talimatları, Kur'an'ın tüm bu binlerce uygulamalı emirleri yapılabilirdir. Elbette hükümetler daha fazla sorumlulukları vardır. Ülkeye egemen olan güçler ve toplumun yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını ele aldığımız Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Lorestan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestanlerinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad Nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuve'nin simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani dönemini yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazdeh Burci ve Deji Şapur Has olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçlı kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kio, Lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde, yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kio olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kio Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kio'dan sonra Hurremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Lorestan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nujyan şelalesine, ya da yerel halkın deyimiyle Nujyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Tahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmelkuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmelkuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmelkuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurab Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad Poldohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır ve asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurab Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hürremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hürremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkesi İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hurremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Mutlu ve esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.